Merhaba, bugün elimizdeki materyallere, kaynaklara şöyle bir derinlemesine bakıyoruz. Konu gerçekten dikkat çekici. Süper zekanın, yani hani şu insanı her bilişsel alanda geçebilecek yapay zekanın geliştirilmesinin durdurulması yönünde bir çağrı var. İşin ilginç tarafı bu çağrıyı kimlerin yaptığı. Senin de işaret ettiğin gibi listedeki isimler, yani bayağı şaşırtıcı bir koalisyon.
Evet, kesinlikle. Yani bir yanda Geoffrey Hinton, Joshua Banjo gibi bu alanın hani duayenleri, öncüleri var. Diğer yanda ise Steve Bannon gibi politikacılar, hatta Prens Harry, Meghan Markle gibi isimler. Çok alakasız gibi duran profiller.
Aynen öyle. Bu kadar farklı kamptan insanın aynı endişede birleşmesi, yani tehlikenin ne kadar ciddi ve belki de temel algılandığını gösteriyor sanki, değil mi? Peki bu materyaller bu sıra dışı birlikteliğin arkasındaki ana motivasyon olarak neyi gösteriyor? Neden bu kadar endişeliler?
Motivasyon aslında çok net ve biraz da ürkütücü açıkçası. Süper zekanın kontrolsüz gelişiminin getirebileceği varoluşsal yok olma riski. Senin de incelediğin kaynaklar vurguluyor. Bu teknoloji, yani onu geliştirenlerin bile tam olarak anlamadığı, tam olarak kontrol edemediği bir hızla ilerliyor. İşin özü şu, potansiyel olarak insanlığın sonunu getirebilecek bir şey yaratıyor olma ihtimali. İşte bu farklılıkları falan bir kenara itiyor galiba.
Evet, bu anlaşılmazlık meselesi gerçekten kilit. Kaynaklarda Anthropic CEO'sunun bir itirafı var, çok çarpıcı. Diyor ki, en gelişmiş sistemlerimizin bile işleyişinin sadece %3'ünü anlıyoruz. %3. Yani düşünsene, direksiyonla geçtiğin arabanın nasıl çalıştığını bilmiyorsun gibi bir şey ve o araba inanılmaz hızlı gidiyor. Materyaller bu hız ve belirsizlik konusuna nasıl yaklaşıyor peki?
Hız faktörü çok belirgin. OpenAI, Google DeepMind gibi devler milyarlarca dolar akıtıyorlar bu işe. Hedef ne? 5 yıl gibi, yani akıl almaz derecede kısa bir sürede süper zekaya ulaşmak. Tam bir yarış halindeler. Belirsizlik ise şu, böyle süper zeki bir sistem bir kez ortaya çıktığında kendi hedeflerini belirleyebilir ve bu hedefler bizim hayatta kalma isteğimizle, değerlerimizle falan hiç uyuşmayabilir. O bahsettiğin %3'lük anlayışla bu riski nasıl yöneteceksin ki? İşte tam bu noktada çözüm arayışları başlıyor.
Paylaştığım belgelerde ilginç bir paralellik kuruluyor, ona gelelim. Ozon tabakasını koruma çabaları ve 1987 Montreal protokolü. Hani ilk bakışta ne alaka diyebilir insan ama buradaki mantık ne tam olarak?
Mantık aslında çok basit ve güçlü. Tıpkı ozon deliği gibi kontrolden çıkmış bir süper zekada sadece belli bir ülkeyi, belli bir grubu değil, gezegendeki herkesi tehdit ediyor. Yani evrensel bir risk. İşte bu durum normalde belki asla yan yana gelmeyecek ülkeleri, grupları bile ortak bir amaç etrafında birleştirebilecek bir potansiyele sahip. Montreal'de de öyle olmuştu. Bilim insanlarının net uyarıları, kamuoyu baskısı, bunlar siyasi ve ekonomik farklılıkları aşıp hızlı bir uluslararası anlaşmayı sağlamıştı. Süper zeka riski de benzer bir küresel aciliyet gerektiriyor deniyor.
Kulağa mantıklı bir yol gibi geliyor aslında. Ama materyallerde önemli bir engelden de bahsediliyor. Lobi faaliyetleri. Yani yapay zeka şirketlerinin yüz milyonlarca dolar harcayarak bu tür düzenlemeleri engellemeye çalıştığı söyleniyor. Bu durum o Montreal analojisini biraz zayıflatmıyor mu?
Kesinlikle bir zorluk katmanı ekliyor, evet. Kaynaklara göre durum şu, pek çok yasa koyucu ya tehlikenin boyutunun tam farkında değil, ya da bu yoğun lobi faaliyetlerinin etkisi altında kalıyor. Bu da bilimsel uyarıların ve potansiyel çözümlerin siyasi arenada hani gereken karşılığı bulmasını zorlaştırıyor doğal olarak. Montreal örneğinde de endüstriyel muhalefet vardı tabii ama bugünkü teknoloji devlerinin lobi gücü yani belki de daha önce görülmemiş bir seviyede.
Peki bu durumda çözüm ne? Eğer siyasetçiler yeterince hızlı hareket etmiyorsa, bu kaynaklar başka bir güce işaret ediyor mu? Alternatif bir yol var mı?
Evet, tam da burada devreye kamuoyu ve seçmenler giriyor. Yapılan analizler halkın aslında hiç de azımsanmayacak bir bölümünün süper zekanın bu kontrolsüz gidişatından endişe duyduğunu gösteriyor. Dolayısıyla önerilen şey şu: bu endişeyi organize bir sivil harekete dönüştürmek. Yani siyasi karar alıcılar üzerinde doğrudan bir baskı kurmak. Kaynaklarda bu kilit bir strateji olarak öne çıkıyor. Teknolojinin gidişatını belirlemede demokratik katılımın, yani halkın sesinin ne kadar hayati olduğu vurgulanıyor.
Anlıyorum. Yani özetlersek karşımızda şöyle bir tablo var. Bir yanda yaratıcılarının bile tam olarak kavrayamadığı, inanılmaz bir hızla ilerleyen ve potansiyel olarak hepimiz için varoluşsal riskler taşıyan bir teknoloji, diğer yanda ise bu teknolojinin bir şekilde kontrol altına alınmasını, en azından yavaşlatılmasını isteyen yapay zeka öncülerinden politikacılara, hatta medyatik figürlere uzanan şaşırtıcı derecede geniş bir koalisyon. Ama bu koalisyonun karşısında da düzenlemeleri engellemek için muazzam paralar harcayan çok güçlü teknoloji şirketleri ve onların lobi faaliyetleri var. Bütün bunlar sana ne düşündürüyor?
Bu materyaller ışığında sana ve dinleyenlere sormak istediğimiz son bir düşünce sorusu var aslında. Şöyle ki, geliştiricilerinin bile işleyişini sadece küçücük bir oranda, hani o meşhur %3 gibi kavrayabildiği sistemler inşa ediyorsak, bu sistemlerin taşıdığı riskleri kim, nasıl objektif bir şekilde değerlendirebilir? Daha da önemlisi, bu sistemlerin insanlıkla uyumlu kalacağını, bizim iyiliğimize çalışacağını nasıl garanti edebiliriz ki? Teknolojide bir sonraki, belki de geri dönüşü olmayan adımı atmadan önce, onu gerçekten anlamak için ne kadar, ne seviyede bir kavrayışa ulaşmamız gerekiyor? İşte bu soru çok kritik bence.